Ayrım 9, Stepan Çikova Köyü, Dostoyevski, sayfa 95. 6. Bölüm, Beyaz Öküz ve Komarinski Muji hakkında. Okuyuculara odaya giren Foma Fomiç'i tanıtmak şerefine ermeden önce Falaley hakkında birkaç söz söylemek istiyorum. Ayrıca bu çocuğun Komarinskaya oynamasıyla Foma Fomiç'in onu bu eğlenceli iş üstünde yakalamasındaki dehşeti açıklamayı da gerekli buluyorum. Falaley bu evin adamlarının çocuğuydu. Henüz beşikteyken öksüz kalmıştı. Dayımın ölen karısının vaftiz oğlu oluyordu. Dayım Falaley'i çok severdi. Bu da Stepan Çikova'ya yerleşerek dayımı avucu içine alan Foma Fomiç'in Falaley'i çekememesi için yeterli bir sebepti. Ama çocuğu ayrıca general karısı da beğenmişti. Böylece Falaley Foma Fomiç'in bütün hışmına rağmen yukarıda beylerin yanında kalabildi. Bunda bizzat general karısı ısrar etti. Foma her şeye katlandı ama kalbine bu hakaret, çünkü her şeyde kendine bir hakaret görüyordu, yerleşti ve fırsatını bulunca acısını bu işte hiçbir suçu olmayan dayımdan çıkardı. Falaley çok güzel bir çocuktu. Yüzü bir kızın, bir köy dilberinin yüzü gibiydi. General karısı ona toz kondurmuyor, onu şımartıyor, güzel bir oyuncak gibi üstüne titriyordu. Kadının mini mini kıvırcık finosu Ami'yi mi yoksa Falaley'i mi daha çok sevdiği belli değildi. Falaley için icat ettiği kılığı biraz evvel anlattık. Evin küçük bayanları ona pomatlar veriyorlardı. Berber Kuzma da bayram günlerinde saçlarını kıvırmakla görevlendirilmişti. Bu çocuk garip bir mahluktu. Ona tam anlamıyla aptal yahut meczup denemezdi. Ama öyle saf, öyle doğru ve açık ruhluydu ki bazen gerçekten insana aptal hissini verirdi. Gördüğü her rüyayı hemen beylere anlatmaya koşardı. Sözlerini kesmekten çekinmeden beylerin konuşmalarına karışır, onlara anlatılmayacak şeyleri anlatırdı. Bayan bayıldığı veya beyini pek fazla azarladığı zaman içten gelen gözyaşları döker, onların her acısını paylaşırdı. Bazen durup dururken general karısına sokularak elini öper, darılmaması için yalvarırdı. General karısı Falaley'in bu cüretkarlığını hoş görürdü. Son derece duygulu olan Falaley altın kalpli, iyi huylu bir çocuktu. Saadet içinde yaşıyormuş gibi daima şendi. Beylerin ona sofralarından şunu bunu verdikleri olurdu. Falaley'in yeri general karısının koltuğunun arkasıydı. Şekere bayılır, verdiler mi hemen oracıkta süt gibi beyaz, sağlam dişleriyle kemirmeye başlardı. Neşe saçan mavi gözleriyle güzel yüzü anlatılmaz bir sevinçle parlardı. Foma Fomiç uzun zaman kızda durdu ama bu suretle bir şey elde edemeyeceğini anlayınca birdenbire onun koruyucusu geçinmeye karar verdi. İlk iş olarak ev içindeki adamların okumasıyla ilgilenmeyen dayımı azarladı. Sonra derhal zavallı çocuğa ahlak, görgü ve Fransızca dersi vermeye karar verdi.
''Nasıl olur?'' diyordu. ''Çocuk daima yukarıda hanımının yanında bulunuyor. Ya hanımı onun Fransızca bilmediğini unutur da ona mesela ''Don be moi mon monsieur'' derse dipnot mendilimi veriniz. Çocuk hiç şaşırmadan bu işi nasıl yapar?
Foma Fomiç'in savunduğu bu anlamsız düşünceyi yalnız onun taşımadığına bu satırları yazan bizzat şahittir. Ama Falaley'e Fransızca öğretmek şöyle dursun, amcası aşçı Andron Rusçayı bile okutamamış, alfabeyi çoktandır rafa kaldırmıştı. Falaley okuma işinde o kadar yaya kalıyordu ki kafasına tek bir kelime sokmak mümkün olmamıştı. Öte yandan Fransızca dersleri yüzünden ortaya bir mesele çıkmıştı. Uşaklar Falaley'e Fransız diye takılmaya başladılar. Dayımın emektar oda uşağı ihtiyar Gavrila çocuğa Fransızca okutulmasının faydasını açıkça inkar etme cüretinde bulundu. Bu söz Foma Fomiç'in kulağına gitti, kızdı, köpürdü. Ceza olarak bizzat eleştirinin sahibi Gavrila'nın Fransızca öğrenmesini emretti. İşte Bay Bahçıyev'i bu derece hiddetlendiren Fransızca meselesi de böylelikle ortaya çıktı. Çocuğun hal ve hareketlerinin düzeltilmesine gelince bu iş daha kötü gidiyordu. Foma Falaley'i bir türlü istediği biçime sokamıyordu. O kadar yasak ettiği halde Falaley sabahları yanına gelerek ona rüyalarını anlatmaktan vazgeçmemişti. Foma Fomiç bunu son derece ayıp, saygısızca bir hareket sayıyordu. Şüphesiz Falaley'in eski Falaley kalmaktaki inadı yüzünden herkesten önce paparayı yiyen dayımdı. Foma bazen hem de etkisi daha kuvvetli olsun diye bütün ev halkının bir arada bulunduğu sırada
"Bugün bunun ne yaptığını biliyor musunuz?" diye bağırırdı. "Albay, sizin şu çocuğu sitemli şekilde şımartmanızın nereye vardığından haberiniz var mı? Bugün sofrada ona verdiğiniz böreği sömürdü temizledi. Sonra da ne dese beğenirsiniz. Gel buraya saçma maluk, aptal, kızıl suratlı herif, buraya gel."
Falaley ağlayarak iki eliyle gözlerini silerek yaklaştı.
"Böreğini zıkkırlandıktan sonra ne demiştin? Söyle, şimdi herkesin yanında söyle bakalım."
Falaley cevap vermiyor, acı acı ağlıyordu.
"Öyleyse senin yerine ben söyleyeyim. Tıka basa doldurdun şu pis göbeğine vurarak, martının sabun yediği gibi patlayasıya börek tıkıştırdım demiştin."
"Rica ederim albay, aydın, yüksek bir çevrede böyle sözler kullanılır mı hiç? Dedin mi demedin mi bunu sen, söyle."
Falaney hıçkırıklar arasında dedim diye kabul etti.
"Şimdi bana bir de şunu söyle, insanlar sabun yer mi hiç? Nerede hangi martının sabun yediğini gördün? Söyle de şu müthiş martını biz de bilelim."
Sessizlik. Foma üseledi.
"Sana soruyorum. Kimmiş bu martın? Onu görmek, tanımak istiyorum. Hadi söyle, kim bu adam? Memur mu? Astronom mu? Poşehonlu biri mi? Şair mi? Bölük emini mi? Yoksa ev uşağı mı?"
Ağlamaya devam eden Falaley, "Ev uşağı" cevabını verdi.
"Kimin? Hangi beylerin uşağı?"
Fakat Falaley kimin uşağı olduğunu söyleyemiyordu. Sonunda Foma hırslanarak kendisine hakaret edildiğini söyledi, sonra çıkıp gitti. Bunun üzerine hemen general karısının bilinen krizi başladı. Dayım dünyaya geldiğine, geleceğine lanet okuyor, herkesten ayrı ayrı af dileyerek akşama kadar kendi odasında bile parmaklarının ucuna basarak yürüyordu. Aksi gibi Martı'nın sabun hikayesinin ertesi günü Foma Fomiç'i odasına sabah çayını götüren ve Martı'nı da dünkü kederini de unutmuş olan Falaley, ona düşünde bir beyaz öküz gördüğünü anlattı. Bu da işe tuz biber ekti. Foma Fomiç anlatılmaz bir hiddete kapıldı, hemen dayımı çağırdı. Falaley'in gördüğü rüyanın münasebetsizliği yüzünden onu adam akıllı azarladı. Hem de bu defa iş ciddi tutuldu. Falaley ceza olarak diz çökmüş halde bir köşede bekletildi. Kendisine böyle ahmakça, mucikçe rüyalar görmek de sıkı sıkıya yasak edildi.
Foma, "Asıl kızdığım nedir biliyor musunuz?" diyordu. "Hadi rüyalarını, hele beyaz öküze ait rüyasını bana değil anlatmasının, bunu aklına bile getirmesinin büyük cüret olduğunu bir yana bırakın. Yalnız siz de hak verirsiniz ki albay, şu beyaz öküz yontulmamış falaleyimizin kabalığını, kara cahilliğini, mucikliğini açıkça ispat eder. İnsan ne düşünürse rüyasında da onu görür. Size daha önce onu adam edemeyeceğinizi, yukarıda beylerin hizmetinde bırakılmasının doğru olmadığını söylememiş miydim? Bu anlamsız basit ruhu geliştirerek ona imkanı yok ince bir şekil veremezsiniz."
Sonra Faraday'a dönerek devam etti.
"Rüyalarında daha zarif, daha ince, kibar şeyler göremez misin yani? Mesela kağıt oynayan baylar yahut güzel bir bahçede gezinen bayanlara, yüksek çevrelere ait bir sahne."
Falaley ertesi gece rüyasında mutlaka güzel bir bahçede gezinen baylar yahut bayanlar göreceğine söz verdi. Yatarken ağlayarak Tanrı'dan bunu diledi. Sonra şu uğursuz beyaz öküzü düşünde görmemenin çaresini de uzun uzun düşündü. Ama ümit insanı aldatır. Ertesi sabah uyanınca dehşet içinde, bütün gece güzel bir bahçede gezinen tek bir bayan görmediğini, hep o yere batasıca beyaz öküzle uğraştığını hatırladı. Bu iş olağanüstü bir sonuç da verdi. Foma Fomiç aynı rüyanın tekrar tekrar görüleceğine inanmadığını, Falaley'e ev halkından biri tarafından, hatta belki bizzat albay tarafından, sırf kendisine aksilik olsun diye öğüt verildiğini kesin bir dille iddia etti. Bunun üzerine yine gürültüler koptu, sitemli sözler sarf edildi, gözyaşları döküldü. Generalin karısı akşama doğru hastalandı. Bütün ev surat astı. Kalan tek zayıf ümit Falaley'in bir sonraki, yani üçüncü gece mutlaka yüksek çevrelere ait bir rüya görmesiydi. Ama Falaley tam bir hafta her gece ardı ardına beyaz öküzü, sadece beyaz öküzü görünce evdekilerin hiddetini siz düşünün.
"Yüksek çevrelere ait olanlardan vazgeçtik. Bari başka konuda herhangi bir rüya görseydi ya."
Bu işte en merak uyandıran nokta Falaleyh'in bir türlü yalan söylemeyi becerememesiydi. Mesela rüyasında bir arabanın içinde fomafom işte bir takım bayanlar gördüğünü pekala söyleyebilirdi. Hem böyle bir durumda yalan söylemek büyük bir günah da sayılmazdı. Gel gelelim Falaleyh öyle dürüst bir çocuktu ki istese bile yalanı beceremeyecekti. Öte yandan bunu yapması için en ufak bir imada bulunulmuyordu. Çünkü fomafom için yalanı hemen ilk anda yakalayacağı muhakkaktı. Ne yapılabilirdi bu durumda? Dayımın vaziyeti gitgide dayanılmaz bir hal alıyor. Falaleyh de bir türlü dediğinden vazgeçmiyordu. Zavallı çocuk sıkıntıdan zayıflamaya başladı adeta. Kilerci Malanya'nın iddiasına göre çocuğa nazar değmişti de ondan üzerine bu hal gelmişti. Falaleyh'i okudu, üfledi, hatta bu yararlı işe yufka yürekli Praskovya İlyinichna da katıldı. Ama boşuna, bu da iyi gelmedi, hiçbir şey fayda etmedi. Falaleyh, hay görmez olsam şu uğursuzu deyip duruyordu. Her gece görüyorum, oysa geceleri yatarken yalvarıyorum da, beyaz öküz, ne olur düşüme girme diyorum. Ne olur bu gece gözükme bana beyaz öküz. Ama gözlerimi kapar kapamaz musibet hemen karşıma dikiliyor. Koskocaman, boynuzlu, kalın dudaklı, Dayım fena halde üzülüyordu. Bereket versin bir aralık Fomafomiç beyaz öküzü unutur gibi oldu. Şüphesiz hiç kimse Fomafomiç'in bu kadar önemli bir meseleyi unutabileceğine inanmıyordu. Herkes onun beyaz öküzü şimdilik yedekte saklayarak ilk uygun fırsatta ortaya atacağından emindi. Sonraları Fomafomiç'in o aralık beyaz öküzle uğraşacak durumda olmadığı anlaşılmıştı. Çok şeyler ve hep de faydalı şeyler düşünen kafasında başka işler, başka gayeler, planlar doğmaktaymış. Bu yüzden bir zaman için Falaleyh ve onunla beraber bütün ev halkı rahat soluk alabildi. Çocuğun neşesi yerine geldi. Hatta rüyalarında beyaz öküzü gittikçe daha seyrek görmeye başladı. Ama yine de arada bir hayali varlığı hatırına geliyordu. Kısacası dünyada şu Komarinskaya oyunu olmasaydı her şey iyi gidecekti. Falaleyh gayet iyi Komarinskaya oynardı. Başlıca kabiliyeti bu oyundaydı. Hatta bu oyunda kabiliyet değil de tanrı vergisi gibi bir şeydi. Azimle tükenmez bir neşeyle oynardı. Aslında şu serseri herifin açıklanması mümkün olmayan ahlaksızca hareketlerini o kadar çok beğendiği söylenemezdi. Dipnot. Komarinskaya oyununun şarkısında kaba bir ifadeyle sarhoş bir mujiğin yaptığı bazı çirkin hareketlerden bahsedilir. Hayır, Falaleyh'in Komarinskaya oynamayı sevmesi sırf şarkıyı işitince oynamadan duramamasından ötürüydü. Bazı akşamlar 2-3 uşak arabacılar, keman çalan bahçıvan, hatta hizmetçi kızlardan birkaçı beylerin çiftliğinin tenha bir köşesinde Fomafomiç'ten uzak bir yerde toplanırdı. Saz çalınır, oyunlar gırla gider, en sonunda da Komarinskaya başlardı. Orkestra iki balalayka, bir kitara, bir keman, bir de teften ibaretti. Tefi son derece ustalıkla seyis Mityushka çalardı. O sıralar Falaleyh'in hali görülecek şeydi. Seyircilerin haykırışı kahkahalarıyla coşarak, kendinden geçmiş gibi olanca gücünü harcayarak oynardı. Çığlıklar koparıp bağırır, kahkahalarla güler, avuçlarını birbirine vururdu. Sanki onu oynatan gizli, anlaşılmaz bir kuvvet vardı. O bu kuvvete karşı gelemez, gittikçe hızlanan oynak tempoyu inatla yakalamak istiyormuş gibi topuklarını hızlı hızlı yere vururdu. Bu anlar Falaleyh'in içten zevk duyduğu anlardı. Eğer bu Komarinskaya oyununu Fomafomiç işitmemiş olsaydı, her şey gayet iyi, gayet yolunda gidecekti. Fomafomiç bunları duyduğu zaman az kalsın bayılacaktı, hemen albayı çağırdı.
''Sizden bir tek şey öğrenmek istiyorum albayım. Siz şu zavallı budalayı adam akıllı mahvetmek mi istiyorsunuz?''
diye söze başladı.
''Eğer öyleyse ben ortadan çekiliyorum. Yok, böyle bir niyetiniz yoksa ben de...''
Adam akıllı korkan dayıp ''Ne oldu canım, bu da ne demek?'' diye telaşlandı.
''Ne oldusu var mı? Falaleyh'in Komarinskaya oynadığından haberiniz yok galiba.''
Ne varmış bunda?''
Foma tiz perdeden haykırarak ''Bunda ne varmış ha?'' diye tekrarladı. ''Bunu siz, yani bir bey, aşağı yukarı bir baba durumunda olan siz söylüyorsunuz öyle mi? Şu halde Komarinskaya'nın ne olduğu hakkında sağlam bir bilgiye sahip değilsiniz. Bu şarkıda sarhoşken en büyük ahlaksızlığı yapmak isteyen iğrenç bir mujikten bahsediliyor.
bu sefih kölenin neyi baltalamaya uğraştığını biliyor musunuz? En kıymetli bağı ayaklar altına alıyor, meyhane taşlarına basmaya alışmış mujik kunduralarıyla çiğniyor. Cevabınızda hem en asil duygularıma hem de şahsen bana hakaret ettiğinizin farkında değil misiniz? Anladınız mı? Yoksa gene anlamadınız mı?
Ama Foma, bu nihayet bir şarkıdan ibaret.
Şarkıdan ibaret de ne demek? Açıkça bu şarkıyı bildiğinizi söylemekten utanmıyorsunuz ha? Siz ki kibar çevrelere mensup bir adamsınız. Terbiyeli masum çocukların babası, üstelik de albaysınız. Şarkıdan ibaretmiş. Ben bu şarkının olmuş bir vakadan alındığından eminim. Şarkıdan ibaretmiş ha? Ama hangi namuslu adam yüzü kızarmadan bu şarkıyı bildiğini veya bir kerecik duyduğunu itiraf edebilir? Hangisi? Kim?
Fena halde bozulmuş olan dayım safça, soruşuna göre bunu sen de biliyorsun Foma dedi.
Nasıl? Ben de mi biliyorum? Ben, yani ben ha?
Foma oturduğu koltuktan fırladı hiddetinden tıkanarak,
hakaret ettiler bana diye haykırdı.
Böyle şaşırtıcı bir cevabı hiç beklemiyordu. Foma Fomiç'in gazabını tarif etmekten vazgeçiyorum. Albay cevabının ayıplığı, isabetsizliği yüzünden ahlak bekçisinin huzurundan rezillere yakışır bir şekilde kovuldu. Ve Foma Fomiç Falale'yi Komarinskaya oynarken suçüstü yakalayacağına yemin etti. Akşamları herkes onu bir şeyle uğraşıyor sanırken özellikle yavaşça bahçeye çıkardı. Bostanlardan dolaşarak kenevir tarlasında gizlenirdi. Oradan uşakların oyun oynadıkları saha görünürdü. Zavallı Falale'yi avcının bir kuşa pusu kurması gibi gözler, bir yandan da bütün evi ve hele albayı nasıl telaşa düşüreceğini zevkle gözünün önüne getirirdi. Bu ardı arası kesilmeyen uğraşılar başarıyla sona erdi. Foma Fomiç Komarinskaya oynanırken baskın yaptı. İşte dayım ağlayan Falale'yi görünce ve Vido Pliyasov Foma Fomiç'in gelişine haber verir vermez hemen ne olduğunu anlamış, bunun için saçını başını yolmaya başlamıştı. Foma Fomiç apansızın ve böyle telaşlı bir anda karşımıza çıktı.
9. ayrımın sonu. Sayfa 103.